Ayrım 12, sayfa 119, 6. bölüm, sessizliğin tedavisi, 1984 sonbaharı. 405 güney otoyoluna dönmeyi beklerken kahvemi sabitleyip radyonun kanallarıyla oynamaya başladım. İşime gidiyordum ve trafik henüz sabahın 7'sinde tıkanmıştı. Mulholland Drive üst geçidinin yakınındaki tepeye vardığımda dikiz aynasından geride uzanan San Fernando Vadisi'ne baktım. Santana rüzgarları her zamanki sis ve pusu dağıtmıştı ve manzara çocukluğumdaki kadar güzeldi. Tek fark şimdi daha az çiftlik, daha çok bina olmasıydı. Boston'daki psikiyatri istisasımdan sonra Los Angeles'a dönmekten çok mutluydum. Eski dostlara ve aileye yeniden kavuşmak harikaydı. Mezun olduğum UCLA'de şimdi geriatrik psikiyatri bölümünde görev yapıyordum. Yaşlara yönelik psikiyatri burada henüz yeni başlıyordu ve ben de bu konuda önemli bir ihtiyaç olduğunu görmüştüm. Sıkça akıl karışıklığı yaşayan ve ihmal edilen, çok sayıdaki tıbbi rahatsızlığı yüzünden karmaşık birer vaka olan yaşlılarla çalışmaya gönüllü genç psikiyatrların sayısı pek fazla değildi. Ayakta tedavi gören genel hastalarım ve konsültasyon pratiğim yavaş yavaş gelişirken, geriatrik alanda klinik araştırmalarımı yapılandırmaya başlamıştım. Ancak bu benim için hiç de sandığım kadar kolay bir geçiş olmuyordu. Harvard'daki 3 yılında ülkenin 4 bir yanından başvuran en iyiler arasından özel olarak seçilmiş, elit bir grubun stajyerlerinden biri. Orada kendimi kanıtlamış, isim yapmıştım. UCLA'de saygın bir kuruluştu ama çok büyüktü ve şimdi yine engin bir denizde isimsiz küçük bir balıktım. Meslektaşlarımı tanımak ve güvenlerini kazanmak biraz vaktimi alacaktı. UCLA Tıp Merkezi en az Harvard Mass General Hospital kadar hareketliydi ama Los Angeles'ın kendisi gibi tıp merkezde daha geniş alana yayılmış bir yapıdaydı. 1953'te inşa edilen UCLA Tıp Merkezi erken dönem modern mimarinin en iyi örneklerinden biri sayılıyordu. Tuğladan yapılma 11 katlı ana hastane binası ile okulun birbiriyle kesişen yarım düzine kanadı yukarıdan bakıldığında bir ızgara düzeni oluşturuyordu. Pencerenin üstündeki paslanmaz çelikten yatay havalandırma panjurları bizi ısıdan ve gün ışığından koruyordu. Ama içeriden bakınca parmaklığı andırıyorlardı. Güneşin yönüne bağlı olarak da bazen hapishanede çalışıyormuşuz görüntüsü ve hissi yaratıyorlardı. 4. kat hemşire bölümünde sabah konsültasyonu notlarımı yazıyordum ki upuzun doğu batı koridorundan çınlayan bir ses geldi. Sonra nörolojiden bir grup asistan doktorun uzman doktor Ralph Porter'ın peşinden sabah kontrol dahilinde bir hastanın odasından çıktığını gördüm. Porter hastadaki inme ve hematom hakkında ahkam kesiyordu. Kendisi cevaplayamayacaklarını bildiği sorular sorarak asistan doktorları aşağılamaktan zevk alan gürültücü çok bilmişlerden olduğu için dikkatimi notlarıma vermekte zorlanıyordum. Grup hemşire bölümünün yanında toplaştı ve Porter nöroloji 1. sınıftan utangaç bir asistan doktora az sonra görecekleri hastayı anlatmasını söyledi. Kız tereddütle konuşmaya başladı. Kendine güvenmediği her halinden belliydi. Tam da Porter'in dişine göre. Los Angeles'ın güneyindeki hareketli ve sanata meraklı sahil kasabası, Venice'den gelen genç ressam Heather Phillips'i anlatıyordu. Heather bir ay önce grebe yakalanmış, kız kardeş tarafından yerel hastaneye yatırılmıştı. Hasta orada dilsiz ve tepkisiz hale gelmişti. Omurilikten su alındığında beyin omurilik sıvısında likoster rastlanmıştı. Bu da menenjit, ensefalit veya başka türde bir beyin enfeksiyonu işaret ediyordu. Hastaya damar içi antibiyotik tedavisi uygulamışlardı ama iyileşme görülmediği için doktorlar hastanın viral olduğuna karar vermişti. Hasta yine tepkisiz kalınca UCLA'ya sevk edilmişti. Heather'ın nörolojik müayenesi sorulara ya da talimatlara sözel veya fiziksel tepki vermemesi dışında normaldi. Bu vakada bir gariplik var gibi geldi bana. Hastada beyin enfeksiyonu varsa neden o kadar hızlı ve uzun süre konuşamaz olmuştu? Neden zihni bir açılıp bir kapanmıyor, sarnılı bir süreçten geçmiyordu? Ayrıca neden nörolojik müayenesinde diğer her şey normaldi? Menenjit hastalarında genelde boyun sertleşmesi olurdu. Ekip koridordan Heather'ın odasına doğru ilerlerken Doktor Porter'a yetiştim ve onlara katılıp katılamayacağımı sordum. Porter yaka kartımı bakıp küçümseyerek güldü. Psikiyatr ha? Olur tabii, neden olmasın? Belki bu sayede hastanın çocukluğundaki hangi travma yüzünden beyin iltihabı geçirmekte olduğunu anlarız. Alaycılığı duymazdan geldim. Elimden geleni yaparım Doktor Porter. Hep birlikte Heather'ın odasına doluştuk. Hasta pencere kenarındaki yatakta başı dikleştirilmiş olarak yatıyordu. Diğer yataksa boştu. Muhtemelen 30'lu yaşlarında bu ince soluk esmer kadının yüzünde boş bir ifade vardı. Porter onun yanına giderek kendini tanıttı. Hastaya ismini sordu ama hiçbir yanıt alamadı. Nerede olduğunu bilip bilmediğini sordu, yine tepki yok. Birkaç oryantasyon sorusu denedikten sonra üstün körü bir nörolojik muayene yaptı. Refleks çekicini çıkarıp Heather'ın reflekslerini kontrol etti. Refleksler güçlü ve simetrikti. Ardından hareket erişimini ve esnekliğini kontrol etmek için hastanın üst kolunu sabit tutarak alt kolunu ileri geri hareket ettirdi. Sonunda asistan doktorlara dönerek vakayı özetlemesi için bir gönüllü istedi. Tedirgin genç nörologlardan biri ensefalitin ayırıcı tanısını anlatırken benim gözüme tuhaf bir şey takıldı. Heather'ın kolu hala havada, Porter'ın bıraktığı yerdeydi. Görünüşe bakılırsa bunu benden başka fark eden de yoktu. Asistan doktor Porter'ı etkilemeye çalışarak bir şeyler gevelemeye devam ederken ben Heather'ın kolunu neredeyse gözle ayırt edilemeyecek kadar yavaş bir biçimde aşağı inişini izledim. Hayal mi görüyordum acaba? Neden başka kimse görmüyordu? Şimdi söylesem kafadan çatlak olduğumu mu düşünürlerdi? Porter aniden bana döndü. Doktor Small, bu sunum sizi mest etti sanki. Hastanın rahatsızlığının ardında yatan bilinç dışı motivasyonu keşfedebildiniz mi? Bu adam psikiyatristlerden hoşlanmıyordu, orası kesin. Acaba kendisine gibi tuhaf kişisel sorunlar barındırıyordu? Daha değil doktor, ama sakıncası yoksa formal bir konsültasyon yapmak isterim. Porter güldü. Tabii, buyurun. Aslında dişçiyi de çağıralım, bakalım o ne bulacak. Gruptan bir iki kişi kıs kıs gülerken ben yüzümün kızardığını hissettim. Nefret ediyordum yüzümün kızarmasından. Porter bu psikiyatri karşıtı yaklaşımında yalnız değildi. 1980'lerin başlarında pek çok dahiliyeci ve cerrah psikiyatriye çok az değer verirdi. Psikiyatriyi anlamazlardı. Hastalar da akıl hastası diye damgalanmaktan korkardı. Tıp fakültesindeyken arada bir öğrencilerden ya da profesörlerden birinin bilimden çok spekülasyona dayalı etkisiz bir uzmanlık olduğunu söyleyerek psikiyatriyle dalga geçtiğini duyardım. İhtisas dönemimde bu ön yargıların nedenleri hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum. İskoç psikiyatr Doktor Legin, kanıtlanmış fiziksel bir neden olmadığına göre akıl hastalığının bir hastalık olarak kabul edilmemesi gerektiğini sorgulamıştı. Ona göre delilik kavramı politik ve kişiler arası etkilerden doğmuştu. 1973'te Stanford'lu psikolog David Rosenhan, psikotikmiş gibi davranan üniversite öğrencilerinin psikiyatri tesislerine nasıl giriş yaptığını anlatan Deli Yerlerde Aklı Başında Olmak Üstüne adlı kitabını yayınladı. Bu yalancı hastalar hastaneye yatırıldıktan sonra delilik taklidini bıraktıkları halde normal davranışları hastane çalışanları tarafından psikoz belirtileri olarak algılanmıştı. İlginç olan asıl yatılı hastaların bunu gayet iyi bilmesiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pek çok tıp okulunun psikiyatri bölümünde psikanaliz, bir zihin araştırması ve tedavisi teorisi hüküm sürdü. Freudian psikanalizde hastalar serbest çağrışımlarını, fantezilerini ve rüyalarını analistlerine anlatır, ardından analist hastanın semptomlarına veya problemlerine yol açtığını varsaydığı bilinç dışı çatışmaları yorumlar. Hasta analistin yorumlarıyla içgörü kazandığında semptomlarda genelde iyileşme görülür. Ancak bu günlük tedavilerle bile yıllarca sürebilir ve tabii son derece pahalıya mal olur ve çok vakit alır. Psikanaliz pek çok insanın nevroz ve kişisel problemler konusunda yardımcı olmuştur. Ancak sistematik çalışmalar benzeri bir tedavi yaklaşımı olan psikodinamik psikoterapinin etkinliğini kanıtlamış olsa da psikanalizin sadece anlayışlı ve destekleyici biriyle konuşmaktan daha iyi işlediğini bilimsel olarak kanıtlamak zordur. Ayrıca psikanaliz herkes için uygun da değildir. Özellikle de şiddetli depresyonu veya psikozu olan hastalar için uygun olmaz. Zihinsel semptomları genelde daha hızlı iyileştiren antidepresanların ve antipsikotik ilaçların geliştirilmesiyle birlikte tıp camiası psikiyatriye biraz daha ısınır gibi oldu. Öte yandan pek çok psikiyatr sadece psikanalitik yaklaşımlar kullanmak yerine daha eklektik bir stratejiye geçerek konuşma terapisiyle ilaç tedaviyi bir arada kullandı. Psikiyatrinin bu şekilde tıbbileştirilmesi diğer tıp disiplinlerinin bu dalı daha güvenilir bulmasını ve kabullenmesini sağladı. Ne var ki psikiyatri karşıtı tutumlar, özellikle de yaşı daha ileri olan hekimler arasında varlığını sürdürdü. Pek çok doktorun ve ahlak halktan insanın psikiyatriye karşı ön yargısının ardında korku yatar. Kendi zihinsel çatışmalarının inkarı içinde olan insanlar kimi zaman gizli psikolojik sorunlarını fark edilmesini önlemek için psikiyatristlerden kaçınır veya onlara saldırırlar. Sanki psikiyatristin böyle bir şey yapacak sihirli gücü varmış gibi. Ancak Ralph Porter'ın durumunda psikiyatri karşıtı iğnelemeler şahsi bir meseleymişiz uyandırıyordu bende. Oysa ben resmi psikiyatrlığıma yeni yeni başlıyor, ciddiye alınmak istiyordum. Porter'ın bana kendimi bir anda güvensiz hissettirebilmek gibi bir özelliği vardı. Psikiyatri karşıtı okullarını üzerime yönlendirdiğinde itiraf etmeliyim ki bir an için kariyer tercihimden şüpheye düşmüştüm. Neyse ki bu düzeysiz insana öfkem, güvensizliğime baskın geldi ve kendimi ona kanıtlama yetti beni. Ortalık yerde küçük düşürülmenin de kendine özgü bir avantajı vardı. İnsanı görüşlerini kanıtlamayı itebiliyordu.